Ayrım 11.
Bundan böyle çocuk, anne göğsüne yalnız fizyolojik değil, duygusal bir yakınlık da duyar. Ona yakınlaştığını hissettiğinde dudaklarını, başını, ellerini o yöne uzatır. Ona ulaşmak, sahip olmak ister. Elde ettiği fizyolojik doyum kadar bulduğu sıcak ilginin, sevecenliğin, kurulan duygusal bağın bu yakınlaşmadaki etkisi büyüktür. Salt bu nedenledir ki çocuk, tok olduğu zamanlarda da anne göğsünden uzaklaşmak istemez. Anayla kurulan içgüdüsel kökenli bu ilk duygusal ilişki, daha sonra kurulacak tüm sevgi kökenli bağıntıların temelini oluşturur. Giderek yoğunlaşan birey ve toplum ilişkileri açılımında diğer tüm sevgiler ve aşk buradan doğar. İçine atıldığı yaşamda kuracağı geniş ve aktif toplumsal ilişkiler genç kız için sayısız yeniliklerle doludur. Hiç ayak basılmamış, ilk kez içine girilen bir dünya gibi giz dolu, heyecan doludur. Genç kız yaşadığı deneyimlerde yanılgı veya başarıyla sonuçlanan, kendisini sevince ya da kedere boğan, yücelten ya da güven kıran, öfkelendiren ya da umutlandıran bir yığın olguyla karşılaşır. Aile dışındaki bu dünyanın yaşam koşullarına, sevgiyle büyümüş ve sevgi görmekte olanlar daha iyi uyum sağlamakta, zorluklara daha büyük bir dirençle göğüs gerebilmektedirler. Sevgiyle doygun olarak büyümemiş, sevgi eksikliği çekmekte olanlar zorluklar karşısında direnmede daha güçsüz kalmaktadırlar. Sevgilerini açığa vuran, çocuklar için birer güven kaynağı olan ana babalar, karşılaşacakları güçlükler karşısında dayanmak için birer desteğe sahip olduklarını onlara duyururlar. Ancak bu desteğin varlığı genç kızın yalnız olduğu bir alanda ona doğrudan bir yarar sağlamaz. Ana baba hiçbir biçimde bu alana girmemelidir. Genç kız arkadaşları, öğretmenleri ve diğer tüm insanlarla olan ilişkilerinde kendini sevdirme, kabul ettirme, sempati toplama, başarı sağlama ve üstünlük kurmada bir başına savaş vermelidir. Ancak bu onun dış dünyada tümüyle yalnız bırakılacağı anlamına gelmemelidir. Bir genç kızın sosyal yaşamda üstesinden gelemeyeceği koşullar da vardır. Önemli olan gereken desteğin onun özel kişiliğini zedelemeksizin sağlanmasıdır. Düştüğü her zorlukta ana babasının yardımına alışan, tüm sorunları onlar tarafından çözümlenen genç kızın bağımsız bir kişilik geliştirmesi güç olur. Bununla birlikte ana baba ortaya çıkan sorunlarda düşünce ve görüşleri alınan yakın birer dost olabilmişlerse, genç kıza içine düştüğü çıkmazlarda yol gösterici olabilirler. Böylece genç kız aile, arkadaş, öğretmen ve toplumun diğer bireyleriyle ilişkilerinde çeşitli deneyimler ve sınama yanılmalar geçirir. Düş kırıklıkları, gönül kırgınlıkları, mutluluklar yaşar. İlgi, hoşlanma, sempati, sevme, şefkat, aşk gibi duygular pek çok sınamadan geçer. Sevgiyi çeşitli yönleri ve derecelenmeleriyle etken ve edilgin olarak yaşar, öğrenir. Böyle olumlu bir sonuç için yaşanan ortam ve koşullar her zaman elverişli olmaz. Genç kız bazen yakın çevresinde yer alan ilişkilerde yeterli sevgi bulamaz. Her insanda bir tohum olarak var olan sevgi kimi kere öylesine kurak bir toprağa düşer ki filizlenemez, kavrulur kalır. Sevgiden yoksun bırakılanlar duygu ve heyecanlardan arınmış bir ortam içinde yaşamak durumunda kalırlar. Duygusal ve heyecansal yaşam fakirleşir. Sevme yeteneği, sevilme istem ve çabası cılızlaşır. Duyma, hissetme hali yeterince aktif olmayınca toplumsal etkinliklere bir yavanlık ve kuruluk egemen olur. Genç kız bazen aileden sevgi ve ilgi görmesinin bazı koşullarla sınırlı olduğunu görüp öğrenir. Bunun için kendi emel ve eğilimlerini bastırmalı, yalnızca onların arzuları yönünde davranmalıdır. Söz gelimi sevilmesi bazen anne veya babadan yalnızca birini sevmesine, diğerine karşı cephe almasına bağlıdır. Kimi kere ise yalnızca ailenin istediği bir etkinliği sürdürmesine. Öyle ki hiç istemediği halde belirli bir öğrenim dalında eğitim görmeye zorlanır. Oysa onun eğilimi bambaşka bir alanda okumaktır. Bazen de yetenekli, zeki ve başarılı olduğu halde evde oturup kısmetini beklemesi, okumaması, çalışmaması istenir. Yoksa aile onu sevmeyecek ve hatta reddedecektir. Bu ve benzeri koşullarda yetişen genç kız kişiliğine uygun bir gelişimi genellikle gerçekleştiremez. Çatışma içine düşer. Çevresindeki kişilerden yalnız belirli koşullarda sevgi görmesi, onda değersiz olduğu düşüncesini uyandırır. Normal koşullarda sevgi görmediği için başkalarının sevgi ve ilgisini kazanabilmek amacıyla daima belirli biçimlerde davranmak üzere kendini koşullandırır. Bazen tüm doğal eğilimlerini bastırıp herkese çok iyi görünerek ve hep olumlu davranarak bir tür savunma içine girer. Bazen de sevgiyi tümüyle reddederek saldırgan, sert, haşin, şiddetli davranışlar içinde görünen bir kişiliğe bürünür. Böylece sevilmemenin, beğenilmemenin verdiği acıya rağmen silik, ilgi görmeyen bir kişi olmaktansa, olumsuz yönde de olsa ilgi gören biri olmayı tercih ettiğini gösterir. Olumlu olumsuz yönleriyle öfke ve kin. Kuşkusuz öfke nitelik olarak sevginin aksine olumsuz bir heyecan türüdür. Kişide hoş olmayan duyumlar yaratır. Organik yapıda çeşitli gerilimlere sebep olur ve yinelenmeler sonucu bazı hastalıklara yol açar. Öfkenin sindirim organları üstündeki bozucu etkileri sık sık söz edilen güncel bir konudur. Kaldı ki öfkenin kişinin gerek biyolojik yapısı ve gerekse sosyal ilişkiler üstünde yapıcı olmayan etkileri halk düşünürleri tarafından yüzyıllardır vurgulana gelmektedir. Keskin sirkenin zararı kendi küpünedir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bunlardan yalnız ikisi. Günlük olayların akışı içinde hep yaşar ve görürüz bu özlü deyişlerin doğruluğunu. Kendimiz de söyler ve kabulleniriz çoğunlukla. Ancak kişi öfkesine egemen olamaz çoğu zaman. Öfkenin taşkınlığına kapılır, onun yolunca gider. Yoldan, çizgiden çıkar, bentler, setler yıkar, çamlar devirir. Öfke baldan tatlıdır diyenler, insanın öfkeye kapılmadaki yatkınlığını dile getirirler. Bununla birlikte öfke tümüyle yararsız, sadece kişinin biyolojik, psişik ve sosyal dengesini bozan bir olgu olarak da düşünülmemelidir. Aksine öfke, kişiliğin yapılanmasında ve bazı olumlu davranış kalıplarının kazanılmasında büyük öneme sahiptir. Birey, öfke aracılığıyla isteklerini açıklar ve elde eder. Öfke de sevgi gibi diğer duygu ve heyecanlarla sürekli etkinleşerek kişiliğe özgün biçimini kazandırır. Eğer öfke olmasaydı kişilik engellere karşı çıkan, ortam ve koşulları zorlayan, atılgan yönünü kazanamazdı. Öfke, gerek bireysel ve gerekse toplumsal alanda normal psişik koşullarda başarılamayacak, üstesinden gelinemeyecek pek çok güçlüğün yenilmesinde ve büyük başarılara ulaşılmasında önemli bir etken olarak görev yapmıştır. Birçok başarılı iş adamı çocukluğundan beri çektiği yoksulluğun ve sıkıntıların içinde yarattığı büyük öfke ve kazanma hırsıyla atıldığı iş hayatında muhtemelen paraya ve varlığa bu öfke ve hırsa sahip olmayandan daha çabuk kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı'na ait yaşanmış bir öykü vardır. Olay, gösterdiği yararlılıklar nedeniyle madalyaya layık görülen erin madalya töreninde geçer. Bir bombanın şarapneliyle tüm arkadaşlarının şehit düşmesinden büyük öfkeye kapılan bu er, yüzer kiloluk mermileri tek başına kaldırıp topa sürmüş ve bunları ateşleyerek orduya etkili bir destek sağlamıştır. Bu çelimsiz, zayıf erin yüzer kiloluk mermileri tek başına kaldırıp topa sürebilmesi komutanı çok etkiler. Ondan bunu bir kez daha yaparak inanılmaz gücünü göstermesini ister. Er kaldırmak üzere bu mermilerden birine var gücüyle sarılır ancak kıpırdatamaz bile. Çünkü ona gücünü veren öfkeye sahip değildir artık. Erzurum halkı kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla Rus askerlerinin üzerine yabayla, tırmıkla, kazmayla, kürekle, satırla, bıçakla yürüyüp onları bozguna uğratırken sahip olduğu güç milli öfkeydi. İşte bu öfke Nene Hatun'u Aziziye tabyalarında bir kadın olmaktan çıkarıp bir destan kahramanına dönüştürdü. Büyük Fransız ihtilalinde silahsız halkı kralın toplu tüfekli askerlerine taşlarla sopalarla karşı koyduran güç neydi? Bu silahsız halk Bastille nasıl girmiş, kral, soylular ve onları koruyan büyük askeri gücü nasıl alt etmişti? Onların tek silahı, tek gücü içlerinde birikmiş büyük öfke ve kin değil miydi? Haksızlıkların, kötülüklerin, fenalıkların üzerine öfkeyle yüründüğünde engellerin daha kolay yıkıldığı görülüyor. Vakayı hayriye ile Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasında olduğu gibi toplumsal öfkenin olumlu ve yararlı sonuçlar yarattığını kanıtlayan örneklere bizde pek sık rastlanıyor. Ancak öfkenin toplum olaylarında kötü amaçlara hizmet ettiğini de görüyoruz. Patronu Halil ve kabakçı Mustafa ayaklanmaları bunun pek canlı örnekleri. Görülüyor ki öfke, olumlu olduğu kadar olumsuz eylemlere de itici güç olabiliyor. Bu, bireysel alanda da böyle, toplumsal alanda da. Burada önemli olan, bireyin bu ayrımı yapabilecek sağduyuya ve olgunluğa sahip olabilmesi, öfkeye ket vurmanın ve onu kullanmanın becerisini kazanabilmesi. Bireylerin salt kendi iyilikleri açısından pek çok durumda öfkeden sakınmak, onu denetim altında tutmak da gerekiyor. Çünkü toplumsal ilişkilerde çevreye yönelik öfke, karşı tepki yaratarak bazen daha güçlü bir yansımayla bireyin kendi üstüne dönebiliyor. En azından saldırgan, geçimsiz, öfkesi burnunda biri olarak tanınıp yalnızlığa itiliyor. Her birey zorunlu olarak diğer insanlarla örgütlenmiş sosyal bir yaşam alanında etkinliklerini sürdürür. Her gün kaçınılmaz ilişkiler içinde olduğu bu insanlarla uzlaşmak, anlaşmak, ilişkilerini yürütmek zorunda kalır. Böyle bir dünyada başkalarının da hak ve isteklerinin bulunduğunu, bunlara uymak gerektiğini öğrenmeyen ve neye mal olursa olsun yalnız kendi istek ve eğilimlerinin doyumuna giden gencin pek çok sorunla karşılaşması doğaldır. Buna karşın başkalarıyla işbirliği yapan, onlarla anlaşmasını bilen, ödün aldığı kadar gereğinde ödün de verebilen genç, sosyal ilişkilerde daha başarılı olmaktadır. Yapılan araştırmalarda küçük yaşlarda olduğu gibi ergenlik döneminde de kızların erkeklere oranla işbirliği yapma, birlikte uyumlu çalışma, uzlaşma, sosyal yardımlaşma, sosyal etkinliklerde bulunma ve paylaşmada daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Bu sonuç kaynağını kuşkusuz fizyolojik yapıdan olduğu kadar küçük yaşlardan itibaren başlayan aile eğitiminden alır. Bebeklerde, yetişkinlerdeki öfke tepkilerine benzer tepkiler görürüz. Doyuma ulaşmadan memeden veya biberondan uzaklaştırılan çocuk öfkeye kapılır. Çırpınır, avaz avaz ağlar. Tüm gövdesi kasılır. Yüzüne kan basar. Daha ileri dönemde elinden oyuncağı alınan, bir isteği yerine getirilmeyen çocukta da aynı davranışı görürüz. İstek yerine geldiğinde veya onun yerine doyum duygusu verecek başka bir şey konulduğunda öfke söner. Öfke bir gereksinmenin, bir eğilimin, bir isteğin engelle karşılaşması durumunda duyulan bir heyecan halidir. Öfkeyi tutuşturan özel nedenler evreden evreye ve bireyden bireye değişse de bu temel koşul her öfkede gözlenebilir. Bebeklik ve çocukluk çağlarında öfke taşkınlıkları daha çok ve yaygındır. Giderek eğitim ve öğrenme ile taşkın öfke davranışları denetim altına alınır. Öfke de sevgi gibi diğer duygu ve heyecanlarla sürekli etkileşerek kişiliğe özgün biçimini kazandırmada önemli bir rol oynar. Çocuğu yerli yersiz öfkelendirmek, kişiliğini küçültücü yergilerle hırpalamak, gururunu yaralamak, kendine olan güvenini kırmak, sindirmek kadar her isteğini yerine getirmek öfkelenmesine neden olabilecek her türlü eleştiri ve yaptırımdan kaçınmak da yanlıştır. Çocuk öfkeyi tanımalı, büyük yanlışlarında, hatalı davranışlarında, başkalarının haklarını ve genel yararı çiğnediğinde öfke şimşeklerini üzerine çekeceğini bilmeli. Ancak göreceği öfke onu yaptığı yanlıştan daha büyük yanılgılara sürüklememeli, kompleks yaratacak gerilim ve çatışmalara götürmemeli. Karanlığı yırtan bir şimşeğin ışığı gibi biraz ürküterek de olsa onu aydınlatarak uyarmalı. Yanlışını göstermeli, doğru olan davranışa yöneltmeli. Genç, öfkeyi kendi benliğinde de duymalı. Onu denetleyebilmeli. Sırasında ket vurup dizginlemeli. Sırasında gemi biraz gevşetip kendini amacına bir an önce ulaştırması için onu kullanmayı bilmeli. Ancak hiçbir zaman gem vurulmamış çılgın bir öfkenin sırtında bilincin aydınlatmadığı alanlara sürüklenmemeli. Öfke ergin kızın kendi bağımsız kişiliğini onaylatma, özgünlüğünü kazanma ve yetişkinler arasında kendine bir yer bulma, kendini kabul ettirme çabalarında karşılaştığı engelleri zorlamayı iten etken bir güçtür. Ergenlik çağındaki kız hala bir çocuk gibi görüldüğünü, istek ve eğilimlerinin kısıtlandığını, yaşının gereği olarak bulunduğu davranış ve etkinliklere set çekildiğini, düşünce ve görüşlerinin dikkate alınmadığını gördüğünde öfke duyar. Bu öfkenin kazandırdığı güçle amaçları doğrultusunda çaba gösterir. Genç kız öfkeyi çocukluk çağında olduğu gibi gelip geçen bir anlık heyecan yükselişi olarak duymaz. Bunun bazı koşullarda bir garez, bir kin ve düşmanlık gibi uzun süre yaşatır. Kişiliğini küçülten, gururunu kıran arkadaşlarını kolay kolay affedemez. Kendine kasten kötü davrandığını düşündüğü öğretmene düşmanlık duyar. Kendinden daha güzel olan, çevreden daha çok beğeni ve ilgi gören ablasını öylesiye kıskanır. Hiçbir suçu yokken ona kinlenir, garez duyar. Öfkeye çoğu kez üstü örtülü, gizlenmiş ve bastırılmış olarak rastlamak olasıdır. Genç kız kimi zaman güzelliğini, halini, tavrını, konuşmasını, beğendiği birine hayranlık kadar derin bir kıskançlık ve öfke de duyabilir. Kimi zaman öfke, bir yarar kaygısıyla bastırılabilir. Genç kız sınıftaki davranışlarına sinirlenip öfkelendiği biriyle derslerine yardımcı olduğu için yakın ve samimi bir arkadaşlık kurabilir. Öfke bazen bireyin kendine yönelir. Duyduğu öfke kendi üstüne katlanır. Gerçekleşmesi çok istenen bir konuda başarısızlığa uğrayan birey bazen suçlu olarak yalnızca kendini görür. Böylece yalnız kendine öfke duyar, kendini suçlar ve cezalandırır. Günlük yaşamın akışı içinde pek çok olgu genç kızda öfkeyi alevlendirebilir. Öfkeye yol açan uyarım genel olarak öfkenin tek nedeni gibi görünse de çoğu kez genç kızın geçmiş yaşantısından kaynaklanan belirli bir konudaki duyarlılık veya uzun süre yaşanan tasa ve keder bu öfkenin içinde dışarıya yansır. Söz gelimi çocukluğunda çok şişman olan, aldığı eleştirilerden duyduğu acı ve utançla büyük özverilere katlanarak zayıflayan, normal beden ölçülerine sahip olan bir genç kız, tombul biri gibi çizilen karikatürü karşısında bir öfke patlaması gösterebilir. Bu öfke çok doğal olarak o karikatürden çok geçmişteki eleştirilere bir tepkidir. Orta öğrenim düzeyindeki öğrenciler arasında yapılmış bir araştırma öfke doğuran nedenleri şöyle belirlemiştir. Kendilerine karşı haksız davranılması, kendilerine ait bir şeyin alınması, bir hakkın verilmemesi, kendi istek ve eğilimlerinin aksine zorla bir şeyin yaptırılması, herhangi bir konuda aldatılmaları, kendilerine yalan söylenmesi, işlerin aksi gitmesi, kişiliklerinin aşağılanması, küçük düşürülmek. Yüksek öğrenim düzeyindeki genç kızlar arasında yapılan bir başka araştırmada öfke yaratan en genel nedenin bir isteğin, bir amacın engellenmesi olduğu görülmüştür. Bu araştırma grubunda öfkeye yol açan nedenler ve yüzdeleri şöyledir. %52 yapılması planlanan bir eylemin engellenmesi, %21 aşağılanma ve saygınlığını yitirme, %13 okul ve derslerle ilgili başarısızlıklar, %14 diğer nedenler. Bütün bu öfke doğuran durumlarda başlıca etken olarak bireylerin tutum ve davranışları gösterilmektedir. Ancak kişinin öfkelenme olasılığını artıran belirli koşul ve durumlar da vardır. Bedensel bir rahatsızlığı ya da kusuru olanlar, psişik veya fizyolojik bir gerilim içinde bulunanlar daha kolay öfkelenebilmektedir. Söz gelimi, baş, diş, mide, karın gibi herhangi bir organın ağrısı, endişeli, tasalı ve kuşkulu olmak, açlık, susuzluk, uykusuzluk, yorgunluk gibi psişik ve fizyolojik sıkıntılar içinde bulunmak öfkeye kapılmayı kolaylaştırır. Ergenlik evresindeki kız kişiliğini çevresine onaylatma çabası içine girer. Özgün kişiliğinin bazı yönleri onu ana ve babasının görüşlerine aykırı düşen davranışlara iter. Bu tür çatışmalar özellikle arkadaş toplantıları, ev dışında kalma, eve gidip gelme zamanları, giyim ve makyaj konularında yoğunlaşır. Ana babanın istekleri, konulan kurallar, yasaklamalar, zorlamalar ve baskılar zaman zaman öfke patlamalarına neden olabilir. Gösterilecek öfkenin kendi de bu yasakların kapsamı içinde olduğu için bunlardan ancak bazıları dışa vurulur. Tartışmalar ve karşı çıkmalar ana babayla çocuğun arasındaki olumlu ilişkilerin zayıflamasına, arada derin bir uçurumun açılmasına kadar varabilir. Çoğu kez ana baba çocuklarına yalnızca kendilerine özgü düşünceleri değil, içinde yaşanan kültürün kurallarını ve gereklerini de yansıtırlar. Çocuklarsa içinde yaşadıkları ve uymaya zorlandıkları kültür ortamına duydukları öfkeyi özellikle ve ağırlıkla ailelerine yöneltirler. Yapılan araştırmada öfkeye neden olan etkenler arasında %13'le küçük bir orana sahip olmasına karşın başarısızlığın genç kız üzerindeki etkisi büyük önem taşır. Çünkü diğer öfke nedenlerinin kaynağı bireyin dışında kalan başka kişilerdir. Öfkelenilen, kızılan kişi onlardır, kendi değil. Başarısızlıkla karşılaşan genç kız içinde derin bir acı duyar, gururu yaralanır. Kendini küçük düşmüş, aşağılanmış hisseder. Bu acı öyle bir duygudur ki büyük bir mutsuzlukla birlikte adeta bütün benliğini sarar, içindeki sevinci öldürür. Bazen başarısızlıkla karşılaşılan olgu onun için o denli önemlidir ki bunu elde edebilmek için çabasını tekrar tekrar yineler. Başarıya ulaştığındaysa büyük bir mutluluk duyar. Çoğu kez başarı kazanılan alan değil, başarının kendidir önemli olan. Genç kız o başarıyla birlikte kendini yücelmiş hisseder. Kişiliğini aşağılanmaktan kurtarır. Eğer uğranılan başarısızlıkla genç kızın benliği onarılmaz biçimde yaralanmışsa duyduğu derin acı ve utanç büyük bir öfkeye dönüşerek kendi benliğine yönelir. Bunun sonucu olarak Eve veya odaya kapanıp bir süre için dünyaya küser. Daha ileri durumlarda intihar olayları dahi görülebilir. Kimi zaman uğranılan başarısızlığın konusu genç kızdan çok ailesi için önemlidir. Kız ailesinin tepkisinden çekinir. Bak işte beceremedin, başaramadın gibi kınama ve eleştirilerden, aşağılayıcı, onur kırıcı sözlerden kurtulmak için evini terk eder, yuvasından uzaklaşır. Öfkeyi tanımak ve anlamak için öfke halinde gösterilebilecek tüm tepkileri, bunların anlam ve içeriklerini bilmek gerekir. Bunlara kısaca değinelim. Birey, öfke anında iki tür tepkide bulunur. A. Dışarıya yönelik öfke tepkisi. B. Benliğe yönelik öfke tepkisi. A. Dışarıya yönelen öfke. Birey dışarıya yönelik öfkesini en hafif haliyle jest ve mimiklerle gösterir. Kaş çatma, yüz ekşitme, dişleri ve yumrukları sıkma, yere tükürme bu tür öfke tepkileridir. Sözel ve fiziksel saldırı dışarıya yönelik daha ağır öfke davranışlarıdır. Sözle saldırı. Sözle saldırı çocukta olduğu gibi erginde de yetişkinde de görülür. Bunun da çok çeşitli türlerini ayırt edebiliriz. Laf atma, dokundurma, iğneleme, eleştirme, kınama, küçümseme, alay etme, ağız dalaşı, ağız kavgası, küfürleşme. Çocuk çok küçük yaşlardan itibaren ana babasının sevgi ve sevecenliği kadar onların kınama, eleştiri, azarlama, alay ve hatta küfürlerine muhatap olur. Denilebilir ki sözde saldırının ilk öğreticisi ailedir. Çocuk sokağa çıktığı ve okula gitmeye başladığı zaman sosyal ilişkiler daha da zenginleşir.